Küçük Prens, Antoine de Saint-Exupéry. Birinci kaset, birinci yüz. Bilgi Yayın Evi, Ankara 1969. Türkçe'ye çeviren Cemal Süreya, R. Tomris. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 5 Nisan 2007. Okuyan Işıl Sırakaya. Küçük Prens, masallar dizimizin ilk kitabıdır. Böyle bir diziye Antoine de Saint-Exupéry'nin bu eşsiz eserinden daha iyi bir başlangıç düşünülemezdi. Okuyanın elinden bırakamadığı, dünyanın en güzel 10 eseri arasına da giren bu masal, insancıl düşüncenin, pırıl pırıl bir düş evreninin şiiri. Çağımızın bir mitoloji destanıdır. Küçük Prens'i tanımak bir mutluluktur. Bilgi Yayın Evi, Türk okuruna onu çok başarılı bir çeviriyle tanıtmanın sevincini duymaktadır. Eser, bu kez aslında tam uymaya çalışılarak birinci hamur kağıt üstüne renkli olarak ve ofsetle basılmıştır. Dünyanın en güzel masallarından biri olan Küçük Prens, sık sık okuma isteğini duyacağınız büyük bir eserdir. Leo Vert için. Bu kitabı koskoca bir adama adadığım için küçüklerden beni bağışlamalarını dilerim. Ama önemli bir özrüm var. Şimdiye kadar bu adamdan iyi dostum olmadı. İkinci özrüm de şu. Bu adam her şeyi değerlendirebilir. Çocuklara yazılmış kitapları bile. Sonra üçüncü bir özrüm daha var. Bu adam Fransa'da oturuyor şimdi. Aç, üstelik açıkta. Avutulmak ister. Bütün bu sayıp döktüğüm özürler yetmezse ben de kitabımı onun bir zamanki çocukluğuna adarım tabii. Bütün koca adamlar bir zamanlar küçüktüler. Gerçi aralarında bunu hatırlayanlara az rastlanır ya. İşte gerekli değişikliği yapıyorum. Çocukluk günlerindeki Leo Vert için. 1. 6 yaşındayken bir gün balta girmemiş ormanlar üstüne yazılmış Yaşanmış Öyküler adlı bir kitapta müthiş bir resim görmüştüm. Bir hayvanı yutmakta olan bir boğa yılanını gösteriyordu bu. Kitapta şöyle deniyordu. Boğa yılanları avlarını çiğnemeden olduğu gibi yutuverirler. Sonra da yerlerinden kımıldayamaz, sindirimleri için gerekli 6 ayı uyumakla geçirirler. Orman serüvenleri üstüne derin derin düşünmeye başladım. Biraz uğraştıktan sonra ben de renkli bir kalemle ilk resmimi yapmayı başardım. Eserimi büyüklere göstererek resimden korktular mı diye sordum. Dediler ki, şapkadan da korkulur mu? Oysa ben şapka değil, bir fili sindirmekte olan bir boğa yılanı çizmiştim. Büyükler anlayabilsin diye bu kez ikinci bir resimde boğa yılanının içini de çizdim. Büyüklere bir şeyi açıklamazsanız olmaz. Büyükler boğa yılanlarını içten ve dıştan gösteren resimleri bir yana bırakıp tarih, coğrafya, aritmetik ve dil bilgisiyle ilgilenmemi öğütlediler. Böylelikle daha 6 yaşımda bana parlak bir gelecek sunan resim sanatından vazgeçtim. Büyükler hiçbir şeyi tek başlarına anlayamıyorlar. Onlara durmadan açıklamalar yapmak da çocuklar için sıkıcı oluyor doğrusu. Başka bir iş tutmalıydım. Pilotluğa merak sardım. Dünyanın her yerinde bir parça uçuş yaptım. Coğrafyanın da bana yararı olmadı değil. Bir bakışta Çin midir, Arizona mıdır ayırt edebilirim. Gece yolunu şaşırınca bu konudaki bilgisi insana destek oluyor. Hayatım boyunca bir sürü önemli kişiyle bir sürü ilişkim oldu. Büyükler arasında bir sürü yıl geçirdim. Çok yakından tanıdım onları. Yine de ilk görüşlerim pek değişmedi. Zekası azıcık parlak görünen birine rastladığımda yanımdan eksik etmediğim resmimi çıkarıyor, deneyimi uyguluyordum. Gerçekten kavrayışlı biri mi, değil mi anlamaya çalışıyordum. Ama hepsinin verdiği karşılık birdi. Şapka. Tabii ben de artık onlara ne boğa yılanlarından, ne balta girmemiş ormanlardan, ne de yıldızlardan söz açıyordum. Onların düzeyine iniyordum. Briç diyordum, golf, politika, kravat, mıravat. Onlar da böylesine aklı başında biriyle karşılaştıklarına bayağı seviniyorlardı. İşte böyle 6 yıl önce büyük çöl üstünde uçağım kazaya uğrayana dek içimi dökecek gerçek bir dostum olmadan yapayalnız yaşadım. Motorun bir yeri kırılmıştı. Ne makinist ne de yolcu bulunduğundan bu güç onarım işinin üstesinden tek başıma gelmeye hazırlandım. Benim için bir ölüm kalım savaşıydı bu. Yanımdaysa çok bir haftalık içme suyu vardı. İlk gece en yakın köyden 1000 mil uzakta çölde uyudum. Okyanusun ortasında sal üstünde kalmış gemiciden daha yalnızdım. Gün doğup da tuhaf, incecik bir sesle uyandığım zaman nasıl şaşırdığımı varın siz düşünün artık. Ses, "Lütfen," diyordu, "bir koyun çizer misiniz?" "Ne?" "Bir koyun çizin bana." Beynimden vurulmuşçasına yerimden fırladım. Gözlerimi uyuşturdum iyice, her yanı gözden geçirdim. Karşımda beni ciddi ciddi süzen, küçük, olağanüstü biri duruyordu. İşte sonradan başarabildiğim kadarıyla yaptığım portresini yan sayfada sunuyorum. Kuşkusuz bizim resim sevimlilik yönünden modelinden kat kat aşağıdır. Ama bu benim suçum değil. Büyükler 6 yaşımdayken resim sanatına hevesimi kırmışlardı. Boğa yılanlarının içten ve dıştan görünüşlerini saymazsak hiçbir şey çizmeyi öğrenememiştim. Gördüklerim karşısında gözlerim fal taşı gibi açılmıştı. Unutmayın ki en yakın köyden 1000 mil uzakta bulunuyordum. Bizim küçükse ne yolunu şaşırmışa benziyordu ne de yorgunluktan, açlıktan, susuzluktan ya da korkudan kendini kaybetmişe. En yakın köyden 1000 mil uzakta çölün ortasında kalmış gibi de görünmüyordu. Dilimi toparlayınca, "Peki," dedim, "ne yapıyorsunuz burada?" Alçak sesli ve çok önemli bir şey söylüyormuş gibi aynı sözleri tekrarladı. "Lütfen bir koyun çizer misiniz bana?" Bir olaydaki gizlilik payı belirli düzeyi aştıktan sonra eliniz kolunuz bağlanır. İnanmayacaksınız ama en yakın köyden 1000 mil uzakta ve ölümle her an yüz yüze olduğum halde cebimden bir parça kağıt ve bir dolma kalem çıkardım. Tam o sırada şimdiye kadar yalnız tarih, coğrafya, aritmetik ve dil bilgisiyle uğraştığım aklıma geldi. Ve bizim küçüğe biraz da üzülerek resim yapmayı beceremediğimi söyledim. "Ne zarar var canım," dedi, "bir koyun çiziverin." Aksi gibi şimdiye kadar hiç koyun resmi yapmamıştım. İster istemez sık sık yaptığım iki resimden birini çizdim. Yani boğa yılanının dıştan görünüşünü. "Yo yo demesin mi? Boğanın içindeki filin resmini istemedim ben. Boğa çok tehlikeli bir yaratıktır. File gelince o da çok yer kaplar. Bizim oralarda her şey küçücüktür. Yani bir koyun istiyorum aslında. Bir koyun çizsene bana." Çizdim koyunu. Resmi inceledi, sonra "Olmadı," dedi, "bu çok zayıf. Hasta bir koyun. Bir tane daha çiz." Ben de bir tane daha çizdim. Dostum tatlı tatlı hoşgörüyle gülümsedi. "Görüyorsun ya, bu koyun değil. Bal gibi koç. Boynuzlarına baksana." Resmi yeniden çizdim ama yine beğendirememiştik. "Bu da çok yaşlı. Ben öyle bir koyun istiyorum ki uzun süre yaşasın." Artık sabrım tükenmişti. Üstelik uçağımın motorunu bir an önce sökmek istiyordum. Aşağıda gördüğünüz gibi resmi şişirdim. "İstediğin koyun şu sandığın içinde," diye kestirip attım. Küçük eleştirmenin yüzünün birden aydınlandığını görünce şaşırmıştım. "Tam da istediğim gibi oldu. Peki bu koyun çok mu ot yer dersin?" "Neden sordun?" "Bizim oralarda her şey çok küçüktür de." "Ona kadar ot bulunur canım," dedim. "Ben sana küçücük bir koyun verdim." Resmin üstüne eğildi. "Küçük dedimse, bak bak uyumuş." İşte Küçük Prens'le tanışmamız böyle oldu. Nereden geldiğini anlamak için uzun bir süre geçti. Bana durmadan sorular yağdıran Küçük Prens benim sorduklarımı duymuyordu sanki. Konuşurken gelişi güzel söylediklerinden yavaş yavaş anladım her şeyi. Söz gelimi uçağımı ilk gördüğünde, uçağımın resmini yapmayayım çok karışıktır altından kalkamam, şaşırmıştı. "Bu da nesi?" "Uçar bu, uçak, benim uçağım." Uçabildiğimi öğrenmesi övünç vermişti bana. "Ne diyorsun?" diye haykırdı. "Öyleyse gökten indin sen." "Evet," dedim başımı eğerek. "İnanılır şey değil." Küçük Prens tatlı bir kahkaha atıverdi. Beni çileden çıkartmıştı bu. Talihsizliğimin ciddiye alınmasını isterim ben. "Demek sen de gökten geliyorsun," diye ekledi. "Hangi gezegendensin bakalım?" Birdenbire varlığının gizemli karanlığında bir ışık yakaladım. Hemen sordum. "Yani sen başka bir gezegenden mi geliyorsun?" Karşılık vermedi. Gözlerini uçağımdan ayırmadan usulca başını sallıyordu. "Bununla çok uzaktan gelmiş olamazsın zaten." Ve uzun uzun düşlere daldı. Sonra cebinden benim koyunu çıkararak hazinesini incelemeye koyuldu. başka gezegenler sözünü ağzından kaçırınca nasıl meraklandım düşünün artık. Bu konuda daha çok bilgi edinmek için var gücümle çalıştım. Küçük dost, nerelisin sen dedim. Bizim oralar dediğin yer neresi? Koyunu nereye götürmek istiyorsun? Düşünceli bir sessizlikten sonra konuştu. İyi ki sandığın içinde verdin onu. Geceleri orada yatar. Doğru. Hem uslu durursan bir de ip veririm. Koyunun boynuna takarsın. İpi bağlayasın diye bir de kazık veririm. Küçük prens söylediklerime şaşmıştı. Bağlamak mı? Amma da saçma. Ama bağlamazsan çıkar gider, kaybolur. Dostum bir kahkaha daha attı. Nereye gidebilir? Nereye olursa gözünün alabildiğine. Küçük prens ciddi bir sesle. Zararı yok dedi. Bizim orada her şey öyle küçüktür ki. Sonra belki de biraz üzüntüyle ekledi. Gözünün alabildiğine de gitsen pek uzaklaşmış olmazsın bizim orada. Böylece çok önemli bir şey daha öğrenmiş oluyordum. Demek küçük prensin gezegeni olsa olsa ev büyüklüğünde bir yerdi. Ama buna çok şaştım denemez. Çünkü Dünya, Jüpiter, Mars, Venüs adları verilen büyük gezegenlerin dışında daha yüzlerce gezegen bulunduğunu, bazılarının teleskopla bile güç görülecek kadar ufak olduklarını okumuştum. Gökbilimciler bunlardan birini buldular mı adı yerine bir numara takarlar. Söz gelimi asteroid 3251 deyiverirler. Küçük prensin geldiği gezegenin asteroid B612 olduğu konusunda yabana atılamayacak kanıtlarım var. Bu gezegeni bir zamanlar teleskopla bir gören olmuş. 1909'da bir Türk gökbilimcisi. Raporunu Uluslararası Gökbilimciler Kurultayı'na sunmuş. Ama başında fes, ayağında şalvar var diye sözüne kulak asan olmamış. Büyükler böyledir işte. Bereket versin, asteroid B612'nin onurunu kurtarmak için bir Türk önderi tutmuş bir yasa koymuş. Herkes bundan böyle Avrupalılar gibi giyinecek. Uymayanlar ölüm cezasına çarptırılacak. 1920 yılında aynı gökbilimci bu kez çok şık giysiler içinde kurultaya gelmiş. Tabii bütün üyeler görüşüne katılmışlar. Bu gezegenle ilgili bütün ayrıntıları size anlatıyorsam, üstelik numarasını da veriyorsam, bunun nedeni yine büyükler. Büyükler sayılara bayılırlar. Tutalım onlara yeni edindiniz bir arkadaştan söz açtınız. Asıl sorulacak şeyleri sormazlar. Sesi nasılmış, hangi oyunları severmiş, kelebek biriktirir miymiş sormazlar bile. Kaç yaşında derler? Kaç kardeşi var? Kaç kilo? Babası kaç para kazanıyor? Bu türlü bilgilerle onu tanıdıklarını sanırlar. Deseniz ki, kırmızı kiremitli güzel bir ev gördüm. Pencerelerde saksılar, çatısında kumrular vardı. Bir türlü gözlerinin önüne getiremezler bu evi. Ama 100.000 liralık bir ev gördüm deyin. Bakın nasıl, aman ne güzel ev diye haykırılacaklardır. Aynı şekilde onlara deseniz ki, küçük prensin sevimli oluşu, gülüşü, bir koyun isteyişi var olduğunu gösterir. Bir koyun istiyor, öyleyse vardır. Bunlara deseniz de neye yarar? Nasıl olsa omuzlarını silkip size çocuk gözüyle bakacaklardır. Ama geldiği gezegenin asteroid B612 olduğunu söylerseniz hemen inanırlar. Sorularıyla başınızı ağrıtmazlar. Böyledir onlar. Çok şey beklememelisiniz. Çocuklar büyükleri hoş görmeye alışmalıdır. Oysa bizim gibi hayatı yakından bilen kişiler için sayılar nedir ki? Bu öyküye peri masallarındaki gibi başlamak isterdim. Yani şöyle. Evvel zaman içinde bir küçük prens varmış. Kendinden bir parmak büyük bir gezegende oturur, hep bir arkadaş ararmış. Hayatı yakından tanıyanlar için böyle bir başlangıcın daha gerçekçi bir havası olurdu. Kimse kitabımı baştan sağma okusun istemem. Bu anıları kağıda geçirene kadar az mı çektim? Arkadaşım koyununu alıp gideli 6 yıl oluyor. Onu unutmayayım diye yazıyorum bunları. İnsanın arkadaşını unutması ne acı. Kaldı ki arkadaşı olan kaç kişi var içimizde? Bir gün onu unutursam gözleri sayılardan başka şey görmeyen büyüklere dönerim. Bu yüzden bir kutu boya ile birkaç tane kurşun kalem aldım. 6 yaşından beri boğa yılanlarının içten ve dıştan görünüşlerinden başka şey çizmemiş biri için bu yaşta yeniden resme başlamak güç iş doğrusu. Kuşkusuz resimleri asıllarına benzetmek için elimden geleni yapacağım. Başarır mıyım? O da ayrı. Bakıyorsunuz bir resim güzel olmuş, öbürü hiç benzemiyor. Küçük prensin boyu konusunda da yanıldığım oluyor. Bir yerde uzun olmuş, bir yerde kısa. Giysilerinin renginde de kararsızım. Ne yapalım, idare edip gidiyoruz. Bazı daha önemli ayrıntılarda da yanıldığım olacak. Suç bende değil. Arkadaşım açıklamayı sevmezdi. Beni de kendisi gibi sanıyordu. Kim bilir? Ne yazık ki ben kapalı sandıkların içindeki koyunları görmeyi beceremem. Belki de büyüklere benziyorum biraz. Yaşlandım mı ne? Her geçen gün Küçük Prens'in gezegeni, oradan ayrılışı ve yaptığı yolculuk üstüne yeni şeyler öğreniyordum. Onun düşüncelerinden sıyrılıp yavaşça ortaya çıkıyordu bu bilgiler. Üçüncü gün Baobab'ların başına gelenleri öğrenişimde böyle oldu. Burada koyuna teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Küçük Prens büyük bir kuşkuya kapılmış gibi sormuştu bana. Koyunların küçük bitkilerle beslendiği doğru değil mi? Evet. Çok sevindim buna. Koyunların küçük bitkilerle beslenmelerinin neden önemli olduğunu anlayamamıştım. Küçük Prens hemen ekledi. Demek baobapları da yerler. Küçük Prens ise baobapların küçük bitkiler olmadıklarını, tersine tapınaklar gibi kocaman olduklarını, hatta yanına bir fil sürüsü bile katsa, bu sürünün tek baobap ağacını bile yiyip bitiremeyeceğini belirttim. Fil sürüsü sözü Küçük Prens'i güldürmüştü. Artık üst üste bindiririz bunları, ne yapalım dedi. Ama bilgece taşı gediğine koymaktan geri kalmadı. Baobablar önce küçük olup sonra büyümüyorlar mı? Orası öyle ama koyunlar küçük baobabları neden yesin istiyorsun? Apaçık bir gerçeği belirtmeyi gereksiz bulurcasına ama da yaptın dedi. Bu meseleyi kendi başıma çözümlemek için büyük bir çaba göstermem gerekti. Sonunda Küçük Prens'in gezegeninde de öteki gezegenlerde olduğu gibi iyi bitkilerin yanı sıra kötülerin bulunduğunu öğrendim. İyilerin iyi tohumları, kötülerin kötü tohumları vardı. Ama tohumları kolayca göremezsiniz. İçlerinden biri uyanma hevesine kapılana kadar toprağın derinliklerinde öylece uyurlar. Günü gelince küçük tohum gerinir ve güneşe doğru ürkek, sevimli bir filiz sürer. Bir gül fidanının ya da bir turpun filizi söz konusuysa, istediği gibi gelişip serpilmesine karışmasak da olur. Ama kötü bir bitki söz konusuysa, görür görmez kökünden söküp atmalıyız onu. Küçük Prens'in yurdu olan gezegende korkunç tohumlar da varmış. Baobab tohumları. Bu tohumlar gezegenin yüzeyine dal budak salmış. Baobab öyle bir bitkidir ki, erken davranmazsanız bir daha kolay kolay baş edemezsiniz. Gezegeninizi baştan başa sarar. Kökleriyle toprağını delik deşik eder. Ya bir de gezegen küçük, baobablar başa çıkılır gibi değilse parçalayıverirler gezegeni. Küçük Prens bu bir düzen meselesidir demişti sonradan. Sabahları kendinize çeki düzen verdikten sonra gezegeninize de aynı şekilde bir çeki düzen vermeniz gerekir. Hiç aksatmadan her gün bütün baobabları söküp atmalısınız. Küçükken gül fidanlarından ayırt edilemeyen bu bitkilerin büyüyüşlerini bıkmadan izlemelisiniz. Oldukça sıkıcı bir iştir bu ama çok kolaydır. Günün birinde güzel bir resim çizseniz bari dedi. Çizin de sizin oradaki çocukların kafalarında bunlar iyice yer etsin. Yolculuğa çıktıklarında çok işlerine yarar. Kimi zaman bugünün işini yarına bırakmak sakıncalı değildir. Ama baobablar söz konusu olunca felaket eninde sonunda gelir çatar. Bir gezegen bilirim. Tembel bir adam oturur orada. Böyle 2-3 küçük bitkiyi görmezden gelmiş. Küçük Prens'in tanımlamasına uygun olarak gezegenin şu öndeki resmini yaptım. Öğüt verir gibi konuşmaktan hoşlanmam. Ama baobab tehlikesi öyle az biliniyor, bir gezegende yolunu kaybetmiş kimselerin karşılaştıkları güçlükler öyle büyük oluyor ki, dayanamayıp bir kerecik bu kuralımı bozacağım. Çocuklar diyeceğim. Baobablara dikkat. Benim gibi öteden beri bir şey bilmeden tehlikenin yanından geçen dostlarımı uyarmak için bunca çalıştım, yaptım resmi. Bu yolla vermek istediğim öğüt zahmete değerdi doğrusu. Belki de soracaksınız bana. Neden bu kitapta baobab resimleri gibi büyük etkileyici başka resimler yok diye. Karşılık vermek hiç de güç değil. Çok uğraştım ama ötekiler başarılı olmadı. Baobabları çizerken bir sorumluluk duygusuyla doluydum. Kendimi aşmıştım. Ah küçük prensim. Senin o üzüntü dolu küçük hayatını yavaş yavaş anladım böylece. Uzun bir süre gün batımındaki tatlılık tek avuntun olmuştu. Bu ayrıntıyı 4. gün öğrendim. Ne demiştin bana o sabah? Gün batımını çok seviyorum. Hadi gidip bir gün batımı görelim. Ama beklemek gerek. Neyi? Güneşin batışını. Önce ne şaşmıştın. Sonra da kendi kendine gülmüştün. Demiştin ki bana, kendimi hep bizim oralarda sanıyorum. Öyle ya, Amerika'da öğleyken Fransa'da günün batmakta olduğunu bilmeyen yoktur. Fransa'ya bir dakika içinde uçabilseniz gün batımına yetişebilirsiniz. Ne yazık ki Fransa çok uzak bir ülke. Ama sen küçük gezegende iskemleni şöyle bir kımıldatsan oldu bitti. Güneşin batışını, alacakaranlığın çöküşünü artık görebildiğin kadar. Demiştin ki, günde tam 43 tane gün batımı gördüğüm olmuştur. Sonra da eklemiştin. Biliyor musun, insan üzgün olunca gün batımının tadına daha iyi varıyor. Demek sen o 43'lük günde pek üzgündün. Küçük Prens buna karşılık vermedi. 5. gün Küçük Prens'in gizini çözebildim. Her zaman olduğu gibi bunu yine koyuna borçluyum. Birdenbire uzun bir süre sessizlik içinde biriktirilmiş bir sorunu ortaya koyar gibi soru vermişti. Koyun küçük bitkileri yerse çiçekleri de yiyecektir değil mi? Koyun ne bulursa yer. Dikenli çiçekleri de mi yani? Tabii dikenleri de. Peki dikenler neye yarar? Bilmiyordum. O sıra motorumun sıkışmış bir vidasını gevşetmeye çalışıyordum. Uçağımın durumu hafife alınır cinsten değildi. Bu yüzden tasalar içindeydim. Öte yandan içme suyumda bitmeye yüz tuttuğundan başıma gelecekleri korkuyla bekliyordum. Dikenler neye yarar? Küçük Prens bir soru sorsun, karşılığını alıncaya kadar susmazdı. Benimse vidaya takılmıştı aklım. Gelişi güzel konuştum. Dikenler hiçbir işe yaramaz. Çiçeklerdeki kötülüğün belirtisidirler. Ne? Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Küçük Prens bir çeşit hınçla patladı. İnanmıyorum sana. Çiçekler zavallı yaratıklardır. Kötülük nedir bilmezler. Ellerinden geldiğince kendilerine güvenmeye çalışırlar. Dikenlerine bakıp bakıp güçlü olduklarını sanırlar. Karşılık vermedim. Şu sırada başka bir hava çalıyordum. Şu vida diretirse diyordum, bir çekiş vuruşuyla söküp atacağım. Küçük Prens düşüncelerimi yeniden dağıttı. Yani sen diyorsun ki çiçekler... Yeter diye haykırdım. Hayır hayır, hiçbir şey dediğim yok. Gelişi güzel söylemiştim demin. Görmüyor musun, önemli şeylerle uğraşıyorum. Duyduklarına inanamamış gibi yüzüme baktı. Önemli şeyler ha? Elimde çekiç, parmaklarım yağdan kapkara, kendisinin çirkin bulduğu bir nesnenin üstüne eğilmiş dururken yukarıdan aşağı süzdü beni. Tıpkı büyükler gibi konuşuyorsun. Bu beni biraz utandırmıştı. O ise acımadan sözünü tamamladı. Her şeyi birbirine karıştırıyorsun, karma karışık ediyorsun. Gerçekten çok öfkelenmişti. Pırıl pırıl saçları rüzgarda uçuşuyordu. Bir gezegen görmüştüm. Kırmızı suratlı biri yaşıyordu orada. Bir kerecik olsun çiçek koklamamış, hiç yıldız görmemiş, hiç kimseyi sevmemiş. Sayıları toplamaktan başka bir şey yapmamış hayatında. Yine de bütün gün senin gibi önemli bir adamım ben, ciddi bir adamım der durur. Gururundan koltuğuna karpuz sığmazdı. Ama adam değil, mantarın biriydi. Neyin biriydi? Mantarın. Küçük Prens'in öfkeden benzi atmıştı. Çiçeklerin milyonlarca yıldır dikenleri var. Yine de milyonlarca yıldır koyunlar onları yer. Şimdi çiçeklerin bunca güçlüye göğüs gerip hiçbir işe yaramayacak dikenleri neden büyüttüklerini anlamaya çalışmak önemli değil mi sence? Koyunlarla çiçekler arasındaki savaş önemli değil mi? Kırmızı suratlı şişko bir bayın toplama işlemlerinden daha mı az önemli? Ya ben kendi gezegenimden başka bir yerde yetişmeyen, işine rastlanmadık bir çiçek tanıyorsam ve günün birinde ne yaptığını bilmeyen bir koyun onu bir lokmada yutuverirse sence önemli değil mi bu? Kıpkırmızı olmuştu. Sevdiğimiz çiçek milyonlarca yıldızdan yalnız birinde bulunsa bile yıldızlara bakmak mutluluğumuz için yeterlidir. Çiçeğim işte şunlardan birinde deriz kendi kendimize. Ama bir de koyunun çiçeği yediğini düşün. Bütün yıldızlar bir anda kararmış gibi gelir. Bu mu önemli değil? Arkasını getiremedi. Hıçkırıklar boğazını tıkamıştı. Gece iniyordu. Aletleri attım elimden. Artık çekicin, vidanın, ölümün ne önemi vardı ki? Yıldızın birinde, bir gezegende, benim gezegenimde. Dünyada avutulmak isteyen bir küçük prens vardı şimdi. Onu kollarıma aldım, salladım. Dedim ki, sevdiğin çiçeğe bir şey olmayacak. Bir tasma çizerim koyunun için. Çiçeğin içinde bir çit çizerim. Sonra ne diyeceğimi kestiremiyordum. Kendimi çok beceriksiz buluyordum. Ona nereden yaklaşılır, nasıl ulaşılır bilmiyordum. Bir daha nasıl el ele? Tanımlanmaz bir yer bu gözyaşı ülkesi. Çok geçmeden o çiçeği daha iyi tanıdım. Küçük prensin gezegeninde çiçekler gösterişsiz, yalnız bir dizi taç yaprakla süslü oluyorlardı. Yer kaplamıyor, kimseyi tedirgin etmiyorlardı. Bakarsınız bir sabah otlar arasında belirir, akşama kalmadan usulca sönüp giderlerdi. Küçük prensin çiçeği günün birinde bilmediği bir yerden rüzgarın önüne katılıp gelen bir tohumdan sürmüştü. Küçük prens gezegenindeki öbür filizlere benzemeyen bu filizi çok yakından izlemişti. Bu yeni bir baobab türü de olabilirdi çünkü. Ama filiz bir süre sonra boyatmaz oldu. Çiçek hazırlamaya başladı. Koca bir tomurcuğun oluşmasına tanıklık eden küçük prens, bunda doğaüstü bir güzellik saklanmış olduğunu sezinledi. Nedir ki, çiçekçik güzelliği için gerekli hazırlıkları yeşil odasının çatısı altında tamamlamakla yetiniyordu. Kılı kırk yararak seçiyordu renklerini, uslu uslu süsleniyordu. Taç yapraklarını teker teker takıştırıyordu. Öyle herkesin bildiği gelincikler gibi buruşuk giysilerle çıkmak istemiyordu ortalığa. Göz alıcı güzelliğini eksiksiz sunmak istiyordu. Ne demeli? Hoppa'nın biriydi işte. Kısaca gizemli hazırlığı günlerce sürdü. Ve bir sabah tam gün doğarken püskürüverdi birdenbire. Bunca titizlenmeden sonra daha tam uyanmış değilim demesin mi? Kusuruma bakmayın, yapraklarımı bile iyice toparlayamadım daha. Küçük prens onu çok beğendiğini gizleyemedi. Ne kadar güzelsiniz. Ya dedi çiçek tatlı bir sesle. Güneşle aynı anda doğduk da. Küçük prens anladı ki pek alçak gönüllü bir çiçek karşısında değil. Ama iyiden iyi etkilenmişti. Kahvaltı saati galiba. Bana bir şeyler getirebilir misiniz? Şaşkına dönen küçük prens koşup bir ibrik taze su getirdi, çiçeği suladı. Çiçeğin bu gereksiz çalımı gücüne gitmişti küçük prensin. Dayanılacak gibi değildi. Söz gelimi bir gün dört dikeninden söz ederken şöyle demişti. Bende bu dikenler varken bütün kaplanlar pençelerini bileyip gelsinler bakalım. Bu gezegende kaplan yoktur dedi küçük prens. Hem kaplanlar ot yemez ki zaten. Ben ot değilim diyerek gülümsedi çiçek. Çok özür dilerim. Ben kaplanlardan filan korkmam ama rüzgar deyince iş değişir. Bakın rüzgardan ödüm kopar. Beni rüzgardan koruyacak bir şeyiniz var mı acaba? Söz gelimi bir paravan. Bir bitkinin rüzgardan korkması da olacak iş değil diye düşündü küçük prens. Bu çiçekten bir şey anlamadım. Gece cam mekan içine koyarsın beni. Burası çok soğuk, iyi bir yer değil. Benim geldiğim ülkede... Ama sözünü bitirmedi. Çünkü tohum olarak gelmişti. Başka dünyaların nasıl olduğunu bilemezdi. Söylediği zararsız yalan yakalanınca 2-3 kez öksürdü ve küçük prensi güç duruma sokmak için sözü çevirdi. Bir paravan istemiştim sizden. Gidip getirecektim, siz lafa tuttunuz. Bir iki üste çıkıp küçük prensi ezmek için daha hızlı öksürmeye başladı. Bu olaydan sonra küçük prens sevgisindeki iyi niyete karşın çok geçmeden kuşkulanmaya başladı ondan. Önemsiz sözleri önemsemiş ve büyük bir mutsuzluğa düşmüştü. Bir gün ona kulak vermemeliydim diye açıldı bana. Çiçeklere hiç kulak vermemek gerek. Onlar görülmek ve koklanmak içindir. Benimkinin güzel kokusu gezegenin dört bir yanına yayılmıştı. Ama ondaki güzellikten kendime bir sevinç payı çıkaramadım. Oysa beni öylesine öfkelendiren şu pençe olayını sevecenlikle karşılamam gerekirdi. Sonra şunları ekledi. Zaten ben hiçbir şeyin gerçeğine varamadım şimdiye kadar. Yargılarımı sözlere değil, davranışlara göre ayarlamalıydım. İşte ne güzel, koku ve ışık saçıyordu bana. Onu yüzüstü bırakmam yakışık alır mıydı? Suçsuz hesaplarının arkasındaki inceliği kestirmeliydim. Çiçekler öyle değişkendir ki. Ama ben çiçeğimi gereğince sevmek için çok küçüktüm o sıralar. Sanırım kaçarken bir yaban kuşu sürüsünün göçünden yararlanmıştı. Ayrılış sabahı gezegenini derleyip topladı. Yanardağlarının lavlarını büyük bir titizlikle süpürdü. Zaten püskürür halde iki yanardağı vardı. Sabah kahvaltısını ısıtmaya yetiyor da artıyordu bunlar. Bir de sönmüş yanardağı vardı ama ne olur ne olmaz diyerek onu da süpürdü. Çünkü iyi temizlenmiş yanardağlar püskürmeden yavaş ve düzenli bir şekilde yanarlar. Volkanik püskürmeler ocaktaki ateşe benzer. Dünyamızdaki bütün yanardağları süpürmek biz insanların harcı değildir tabii. Başımıza dert olmaları bundandır. Küçük prens içlenmişti. Son baobab sürgünlerini de söktü. Bir daha geri dönemeyeceğini sanıyordu. O sabah bu gündelik işler ne kadar tatlı geliyordu. Çiçeği son bir kez sulayıp camekanı üstüne koyduğu sırada dokunsanız ağlayacak gibiydi. Hoşça kal dedi çiçeğe. Çiçekte ses yok. Hoşça kal dedi yine. Çiçek öksürdü. Ama nezle olduğundan değil. Neden sonra? Budalalık ettim dedi. Bağışla beni. Mutlu olmaya çalış. Sitemsiz konuşması şaşırtmıştı küçük prensi. Elinde çiçeğin camdan evi öylece kalıverdi. Bu tatlı uysallığın nedenini kavrayamamıştı. Sevmez olur muyum seni dedi çiçek. Sevgimi anlamadınsa suç bende. Hem ne önemi var? Ama sen de azalıklık etmedin. Hadi mutlu olmaya çalış. Şu camekan kalsın, istemiyorum artık. Ya rüzgar? O kadar da üşütmedim canım. Serin gece havası iyi gelir. Ne de olsa bir çiçeğim. Ya hayvanlar? Kelebeklerle dostluk kurmak istediğime göre 2-3 tırtılın kahrını çekeceğim elbet. Kelebeklerin güzel olduğu öteden beri söylenir. Zaten başka kim gelir yanıma? Sen uzakta olacaksın. Büyük hayvanlara gelince hiçbirinden korkmuyorum. Benim de pençelerim var. Bir yandan safça 4 dikenini gösteriyordu. Oyalanma artık. Koymuşsun aklına gitmeye. Çık git. Küçük prensin kendisini ağlarken görmesini istemiyordu. Çok gururlu bir çiçekti. 325, 326, 327, 328, 329, 330. asteroitlerin dolaylarında bulunuyordu. Kendini eğitmek ve boş zamanını değerlendirmek için onlara uğramaya karar verdi. İlk asteroitte bir kral vardı. Bu kral kürklü ve kırmızı giysiler içinde süssüz ama görkemli bir tahta kurulmuştu. Küçük prensin geldiğini görünce ''İşte bir uyruk!'' diye bağırdı. Küçük prensin tuhafına gitmişti. ''Allah Allah, beni daha önce hiç görmemişken nasıl tanıdı?'' Bilmiyordu ki krallar için dünya çok basittir. Onların gözünde her insan uyruktur. Sonunda krallık edecek birini bulduğu için böbürlenen kral, ''Yaklaş bakalım'' dedi. ''Yaklaş da daha iyi göreyim seni.'' Küçük prens gözleriyle oturacak bir yer aradı ama o müthiş kürk bütün gezegeni kaplamıştı. Ayakta kaldı tabii. Yorgun olduğu için de esnedi. ''Bir kralın önünde esnemek görgü kurallarına aykırıdır'' dedi kral. Bir daha tekrarlanmasın. İstemeden oldu. Kendimi tutamıyorum dedi küçük prens utançla. Uzun bir yoldan geliyorum. Hiç uyumadım da. Öyleyse esnemeni buyuruyorum. Yıllardır esneyen birini görmedim. Bayağı merak ediyorum şu esneme denen şeyi. Hadi bir daha esne. Bu bir buyruktur. Korkarım esneyemeyeceğim. Küçük prens utançtan kıpkırmızı kesilmişti. Dedi kral. Öyleyse bazen esne, bazen de sözlerini birbirine karıştırdı. Canı sıkılmışa benziyordu. Çünkü kralın asıl istediği otoritesine saygı gösterilmesiydi. Karşı gelinmesini hoş görmezdi. Mutlak bir kraldı. Bununla birlikte iyi bir adam olduğu için hep akla yakın buyruklar verirdi. Eğer bir generali diye örnek gösterirdi. Eğer bir generale martı olmasını buyurursam, söz edilen general de dediğimi yapmazsa, suç onun değil benimdir. Oturabilir miyim diye sordu küçük prens ürkek bir sesle. Oturmanı emrediyorum dedi kral. Kürkünün ucunu azıcık çekti. Küçük prensin aklı almıyordu. Gezegen küçücüktü. Neyi yönetebilirdi bu kral? Majeste dedi, bir şey soracağım ama beni bağışlayınız.
Bana bir şey sormanı buyuruyorum.
Majesteleri neyi yönetiyorlar?
Her şeyi dedi kral, büyük bir alçak gönüllülük içinde.
Her şeyi mi? Kral kendi gezegenini, öbür gezegenleri ve bütün yıldızları gösterdi. Bütün bunların hepsini mi dedi küçük prens?
Bütün bunların hepsini.
Çünkü yalnız mutlak bir kral değil, evrensel bir kraldı da.
Yani yıldızlar da size boyun eğiyor.
Ne sandın? Bir dediğimi iki etmezler. Kargaşayı hoş görmeyen bir kralım ben. Küçük prens kralın gücüne hayran olmuştu. Kendinde de böyle bir güç olsaydı neler istemezdi. Önce aynı günde ve iskemlesini hiç kımıldatmadan sadece 44 değil, belki 72 hatta 100, hatta 200 kez gün batımı görmeyi buyururdu. Bırakıp geldiği küçük gezegenin anısı hüzün vermişti ona. Bir gün batımı görmek isterdim. Acaba lütfeder misiniz? Güneşe batması için buyurur muydunuz?
Bir generale kelebek gibi çiçekten çiçeğe uçmasını ya da bir trajedi yazmasını ya da martı olmasını buyursaydım, o general de aldığı buyruğu yerine getirmeseydi, suç kimde olurdu, onda mı bende mi?
Majestelerinde olurdu dedi küçük prens korkusuzca.
Tamam, herkesin verebileceği kadarını istemeliyiz. Otorite her şeyden önce sağduyuya dayanmalıdır. Sen kalkıp halkına kendilerini denize atmalarını buyurursan ihtilal çıkar. Benim verdiğim buyruklar akla yakın oldukları için yerine getirilmelerini istemek hakkımdır.
Bir sorduğunu bir daha unutmayan küçük prens, peki gün batımı ne olacak diye tekrarladı.
İstediğin gün batımına kavuşacaksın, bu konuyla ilgileneceğim. Ama yönetme biliminin yasaları gereğince, koşulların uygun düşeceği bir zamanı kollayacağım.
O zaman ne zaman?
Dedi kral, büyük bir takvimi inceledikten sonra. Dileğin bu akşam tam 7.40'da yerine getirilecektir. Böylelikle otoritemin ne kadar kesin olduğunu da göreceksin.
Küçük prens esnedi, kaçırdığı gün batımına yanıyordu. Üstelik biraz da canı sıkılmaya başlamıştı. Krala, artık burada yapacak şey kalmadı dedi, yola çıksam daha iyi. Kendine bir uyruk bulduğu için bayağı gururlanan kral, gitme dedi, gitme, seni bakan yaparım.
Ne bakanı?
Adalet bakanı. Ama burada yargılanacak kimse yok ki.
Ne biliyoruz? Daha bütün krallığımı dolaşmış değilim. Burada saltanat arabasına yer yok. Yaşlıyım, yürümek yoruyor beni.
Gezegenin öbür köşesine bir daha göz atmak için başını çeviren küçük prens, ben her yeri gördüm dedi, kimsecikler yok.
O zaman sen de kendini yargılarsın. En gücü de budur zaten, kendini yargılamak. Başkalarını yargılamaktan çok daha güçtür. Kendini yargılamayı başarabilirsen gerçek bir bilgesin demektir.
Ben kendimi nerede olsa yargılarım. Bunun için buraya yerleşmem gerekmez.
Dedi kral. Gezegenimin sınırları içinde yaşlı bir farenin yaşadığını gösterir bir sürü kanıt verelim de. Geceleri sesini duyuyorum. Onu yargılarsın. Ara sıra ölüm cezası verirsin ona. Senin adaletinin pençesinde kalır. Ama tutumlu olmalı, her seferinde onu bağışlamalısın. Çünkü yargılanacak bir o fare var elimizde.
Ben ölüm cezası vermekten hoşlanmam. En iyisi kalkıp gitmeli.
Olmaz dedi kral.
Yol hazırlığını tamamlayan küçük prens yaşlı kralı incitmek istemiyordu. Majesteleri buyruklarına elifi elifine uyulmasını istiyorlarsa akla yakın bir buyruk versinler. Söz gelimi bir dakika içinde buradan gitmemi buyursunlar. Sanırım koşullar uygundur. Kral karşılık vermeyince küçük prens önce durakladı bir, sonra bir solukta yola düzüldü. Kralsa ardından ''Seni elçi yapıyorum!'' diye haykırdı. Sesinde otoritenin büyük izleri vardı. Büyükler çok garip oluyor diye düşündü küçük prens.
yolculuğu boyunca bunu hep düşündü. İkinci gezegende kendini beğenmişin biri vardı. Küçük prensi uzaktan görür görmez haykırdı. İşte hayranlarımdan biri. Kendini beğenmişlerin gözünde her insan bir hayrandır. Günaydın dedi küçük prens. O nasıl şapka başınızdaki? Selam şapkası. Bana alkış tutanları bununla selamlarım. Ne yazık ki buralara uğrayan yok. Ya dedi küçük prens. Anlayamamıştı. Ellerini çırparsan görürsün. Küçük prens ellerini çırptı. Bunun üstüne kendini beğenmiş alçak gönüllü bir tavırla şapkasını çıkararak selam verdi. Burası kralın gezegeninden daha eğlendirici diye düşündü küçük prens. Ellerini yeniden çırptı. Bir iki yeniden şapkasını çıkararak selam verdi. Alkışlama ve selamlama işlemi 5 dakika sürdü. Küçük prens bu törenin tek düzeliğinden sıkılmıştı. Sordu. Peki şapkayı indirmek için ne yapılacak? Kendini beğenmiş duymadı bile. Çünkü kendini beğenmişler yalnız övgüleri dinlerler. Sen gerçekten bana hayran mısın değil misin? Hayran olmak ne demek? Hayran olmak benim bu gezegenin en yakışıklı, en iyi giyinen, en zengin ve en zeki adamı olduğuma inanmak demektir. Ama bu gezegende senden başka kimse yok ki. Canım hatırım için hayran oluver gitsin. Küçük prens omuzlarını hafifçe silkerek. Peki hayranım dedi ama bunca üstelemenin nedenini anlayamadım. Sonra yola koyuldu. Büyükler gerçekten çok tuhaf oluyor diye düşündü yol boyunca. Vardığı gezegende bir sarhoş oturuyordu. Orada az kaldı ama büyük bir kedere kapıldı. Dizi dizi boş ve dolu şişeler arasında ses etmeden duran sarhoşa sordu. Ne yapıyorsun? İçiyorum diye karşılık verdi sarhoş. Sesi hüzünlüydü. Niçin içiyorsun? Unutmak için. Onun bu durumuna üzülmeye başlayan küçük prens, neyi unutmak için diye sordu. Sarhoş başını önüne eğerek içini döktü. Utancımı unutmak için. Neden utanıyorsun? Küçük prens ona yardım etmek istiyordu. Ama sarhoş kesin bir sessizliğe gömülerek konuyu kapadı. İçmekten utanıyorum. Küçük prens iyice şaşırmıştı. Oradan uzaklaştı. Büyükler gerçekten çok çok tuhaf oluyor diye düşündü yol boyunca. 4. gezegenin sahibi bir iş adamıydı. Başı öyle kalabalıktı ki bu adamın, küçük prens gelince aldırmadı bile. Günaydın dedi bizimki. Bakın sigaranız sönmüş. 3, 2 daha 5, 5, 7 daha 12, 12, 3 daha 15. Günaydın. 15, 7 daha 22, 22, 6 daha 28. Kibrit çakacak vaktim yok. 26, 5 daha 31. Üf, yani 501 milyon 622 bin 731 ediyor. 500 milyon ne? Ha? Sen daha gitmedin mi? 501 milyon. Kesme işim başımdan aşkın. Ciddi bir adamım ben. Öyle saçma sapan şeylerle uğraşamam. 2, 5 daha 7. Bir soru sordu mu karşılığını alıncaya kadar susmayan küçük prens tekrarladı. 501 milyon ne? İş adamı başını kaldırdı. 54 yıldır bu gezegende otururum. Yalnız 3 kez işime ara vermek zorunda kaldım. 22 yıl önce ne üdüğü belirsiz biri gelmişti buraya. Kopardığı yaygara bana tam 4 tane toplam yanlışına patladı. 11 yıl önce romatizmalarım tutmuştu. Bir de o zaman çalışmaya ara verdim. Yeterince hareket etmiyorum. Gezinecek vaktim yok. Ciddi bir adamım ben. 3. kez de sen geldin işte. Ne diyordun? 501 milyon? Milyon ne? Kurtuluş yolu olmadığını anlayan iş adamı, ara sıra gökte gördüğümüz küçücük şeylerden 501 milyon tane. Sinek mi? Yok canım, şu parlayan küçük şeyler var ya. Arı mı? Yok canım, tembellere türlü düşler kurduran şu küçücük sarı şeyler. Ama ben ciddi bir adamım, öyle düş falan kuracak vaktim yok. 1. kaset 1. yüzün sonu.